Ayrım 15.
Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü, yetiş ya Mehdi. Talebeler bir anda yıldırım çarpmışa dönmüşlerdi. Büyük imtihan günü gelip çatmıştı ve daha hiçbiri kendisini hazır hissetmiyordu. Bembeyaz suratlarla odalarına döndüler. Göz ucuyla birbirlerini süzüyorlardı. Sultana hücum diye bağırdı Süleyman. Nasıl olsa bir şey bilmiyoruz. Bu yüzden en iyisi gidip kendimizi er olarak yazdıralım. Evet, hepimiz bunu yapmalıyız. Sonra da bizimle canları ne isterlerse yaparlar diye katıldı Übeyde arkadaşının sözlerine. İçlerinden en çok korkan Yusuf'tu. Sürekli alnından akan terleri siliyordu. Çaktırmadan arkadaşlarını süzüyor, az da olsa bir umut ışığı yakalamaya çalışıyordu. Gerçekten de imtihan söyledikleri kadar korkunç mu olacak, dedi berbat bir ruh haliyle. Ne sandın? Yorgunluktan pestilin çıkacak. Düşmanlar gidene kadar ayağa bile kalkamayacaksın, diye alay etti onunla Süleyman. Yusuf üzüntüyle iş çekerek ellerini yüzüne örttü. Ne yapacağız şimdi, diye sordu Naim. Kendini kaldırıp Şahrut'a at. Yapabileceğin en iyi şey bu zaten, diye dalga geçti Süleyman. İbni Tahir lafa karışma ihtiyacını hissetti. Hadi hadi, kendinize gelin. Gerçekten Efendimizin bizi basit asker seviyesine indirmek için seçtiğine mi inanıyorsunuz? Bir sürü şey öğrendik burada. Ben şimdi kafamı notlarıma gömüp öğrendiklerimi tekrar edeceğim. Size de aynı şeyi yapmanızı salık veririm. Diğerleri hep bir ağızdan bağırdılar. Yüksek sesle oku da biz de bir şeyler öğrenelim bari. İbni Tahir hep beraber terasa çıkmayı teklif etti. Notlarını alarak yere oturdular. Delikanlı dersler esnasında tuttuğu notları arkadaşlarına okumaya başladı. Anlamadıkları yerleri elinden geldiğince açıklamaya çalışıyordu. Yavaş yavaş korkularından sıyrılmaya başlamışlardı. Fakat yarınki imtihan akıllarına geldikçe soğuk terler dökmekten kendilerini alamıyorlardı. İçlerinde az da olsa bir korku vardı. Gariptir ki artık hiçbirisinin aklına yaklaşmakta olan düşman gelmiyordu. Terasın öbür ucunda selvi ve kavaklardan oluşan küçük bir koru, güvercinliğin yanındaki harem binasının kulesini gözlerden saklıyordu. Abdülmelik kadınların üzerine bir şahin gibi saldırmıştı. Bağıra çağıra acele etmelerini söylüyordu. Kadınlar feryat figan oradan oraya koşarak eşyalarını toplamaya çalışıyorlardı. Bütün bu velvele karşısında harem ağalarının kılı bile kıpırdamıyordu. Sırıtarak kadınların ürkek tavuklar gibi oradan oraya koşuşturmalarını seyrediyorlardı ki Abdülmelik bağırarak onlara da yardım etmelerini emretti. Bu arada bir düzine adam katırları ve develeri haremin önüne getirmişlerdi. Nihayet tüm hazırlıklar tamamlandı. Subaylar ve dâiler ailelerine veda ettiler ve kervan yola çıktı. Ebu Suraka'nın kalede iki karısı vardı. İlki kendi yaşlarında ağzında hiç dişi kalmamış ihtiyar bir kadındı. Bu karısından doğan iki kız, şimdi Nişabur'da evliydiler. Dâi ona gençliğinden bu yana bağlanmıştı. Bir çocuğun annesine nasıl ihtiyacı varsa o da karısına aynı ihtiyacı duyuyordu. İkinci karısı daha genç bir kadındı. Bu kadından bir oğlu ve bir kızı dünyaya gelmişti ve ikisi de haremde Hasan'ın kızlarıyla beraber büyüyorlardı. Bu kadın da onu çok seviyordu. Ayrılık vakti gelip çatınca Ebu Suraka onları ne kadar özleyeceğini daha iyi anladı. Az kalsın ağlayacaktı ama güç bela gözyaşlarına hakim olmayı başardı. Duygularını açığa vurmak yakışık almazdı çünkü. El Hekim'in ihtiyar bir Mısırlı karısı vardı. Onu buraya Kahire'den getirmişti. Çocukları olmamıştı. Haremde onun evlenmeden önce bir fahişe olduğu dedikodusu yapılıyordu. Kadın yaşına rağmen hala son derece güzeldi ve bu da El Hekim'in çok hoşuna gidiyordu. Kadının kendisi üzerindeki etkisinden nefret ediyor ve buna lanet okuyordu ama ne zaman kaleye bir kervan gelse onun hoşuna gidebilmek için bir hediye almayı asla ihmal etmiyordu. İhtiyar bir Etiyopyalı kadın, karısının hizmetkarlığını yapıyordu. Onun ise bütün gün yastıkları uzanarak keyif çatmaktan, boyanmaktan, ipekli giysilere bürünmekten ve hayal kurmaktan başka hiçbir işi yoktu. Yüzbaşı Minuçer üçüncü kez evlenmişti. İlk iki evliliğinden olan üç çocuğunu yeni karısının şefkatli ellerine teslim etmişti. Kervanın hareket etmesi esnasında yüzbaşı ailesinin yanına gelerek kısaca veda etti. Gereğinden uzun kalırsa yumuşayabileceğini düşünüyordu. Bu kısa veda töreninden sonra herkes görev yerine döndü. Ebu Suraka ve El Hekim 3-5 kelime konuşacak kadar vakit bulmuşlardı. Kale bize artık çok ıssız gelecek, diye iç çekti ilki. Bu dünyada yemek ve içmekten sonra uğruna mücadele edilecek tek şeyin kadın ve sevgisi olduğunu söyleyen filozoflara katılmamak elde değil doğrusu diye destekledi onu Yunanlı. Büyük önder bundan bile feragat ediyor dedi dahi. Yunanlı dudaklarını büktü. Küçük bir okul çocuğu gibi konuşuyorsun. Ebu Soraka'nın koluna girerek kulağına fısıldadı. Önderimizin kalenin arkasındaki bahçelerde neler sakladığını düşünüyorsun. Kedi yavruları mı? Saçma. Orada tüm gözlerden uzak yetişmekte olan yağlı kazların tadını eminim ki hiçbirimiz bilmiyoruz. Ebu Soraka düşüncelere dalmıştı. Hayır, bu konuda sana katılmam mümkün değil dedi sonunda. O duvarların ardında bir şeyler döndüğünü ben de düşünüyorum. Ama bu her neyse sadece onun değil, hepimizin çıkarı için. İstediğini düşünmekte serbestsin diye cevapladı hekim biraz hayal kırıklığına uğrayarak. Fakat şunu unutma ki Efendimiz bugüne dek en iyi parçaları hep kendisine sakladı. Aman az kalsın bir şey unutacaktım dedi Ebu Fazıl akşamüstü Hasan'la vedalaşırken. Gözünü anlamlı anlamlı kırptı. Sana bir hediye getirdim ama korkma bu defaki delilik ilacı değil. Yine de sevineceğini düşünüyorum. Ne olabildiğini tahmin eder misin? Hasan hayretle güldü. Önce Ebu Fazıl'a sonra da kenarda oturan Ebu Ali'ye baktı. Bilmiyorum bir şey diyemeyeceğim. Eğer hediyeyi almak istiyorsan önce hiç olmazsa bir tahminde bulunmalısın dedi ona Ebu Fazıl muzip muzip. Sana yardımcı olayım. Çok zengin olmana rağmen şatafat ve gösterişten hoşlanmıyorsun. Sadece bir tek şey senin ilgini çekiyor anlatabildim mi? Yoksa bana bir kitap mı getirdin? Bildin Hasan bir kitap ama kimin? Bunu nasıl bilebilirim ki? Belki de eski yazarlardan birisinin, meşhur hekim ve filozof İbn Sina'nın mı yoksa? Hayır, o zaman bir çağdaşımız demek. Belki de din alimi El-Gazali. Hayır, onun bir kitabını sana getirmeyi pek uygun bulmadım diye şaka yaptı Ebu Fazıl. Senin için fazla dindar bir hediye olurdu. Benim hediyem senin düşüncelerine çok daha yakın. Allah adına ne dediğini anlayamıyorum. Ebu Ali gülümseyerek lafa karıştı. Bir kez de ben deneyebilir miyim? Tabii ki, dene bakalım şansını dedi çoktan pes etmiş olan Hasan. Bahse girerim ki Ebu Fazıl sana eski dostun Ömer Hayyam'ın bir kitabını getirdi. Eski reis kahkahalarla gülmeye başladı. Nasıl olur da düşünemedim bunu diye bağırdı Hasan ve eliyle alnına vurdu. Nişabur'daki bir arkadaşının bana gönderdiği 4 tane şiiri getirdim sana. O bunları Ömer'in ağzından bizzat dinlemiş, sevineceğini tahmin ettim. Gerçekten de daha iyi bir hediye veremezdin bana diye teşekkür etti Hasan. Bana gösterdiğin alakaya gerçekten teşekkür ederim. Ebu Fazıl cübbesinin altından bir tomar kağıt çıkartarak arkadaşına uzattı. Hasan kağıtları açarak okumaya başladı. Bakışlarını tekrar kaldırdığı zaman gözleri düşünceli bir ifadeyle dolmuştu. Ne kadar da garip dedi bir süre sonra. Aynı güne 2 okul arkadaşından haber alıyorum. Nizam ve Hayyam. Fakat tam o anda kapıdaki hadım Abdülmelik'in Hasan'ın kızlarını getirmiş olduğunu bildirdi. Git şimdi eski dostum dedi Hasan ve arkadaşını kucakladı. Kadınlarımıza ve çocuklarımıza iyi bak. Günün birinde belki bir şeye ihtiyacın olur. O zaman beni hatırla. Çünkü sana borçluyum. Ebu Ali'ye bir işaret yaptı ve 2 ihtiyar odayı terk ettiler. Abdülmelik perdeyi yana çekti. Hasan'ın 2 kızı Hatice ve Fatma çekinerek içeri girdiler. Sana kızlarını getirdim Seydun'a. Hasan kızlarının gözlerinin ta içine baktı. Korkak tavuklar gibi ne bekleşiyorsunuz orada? Yanıma gelin diye homurdandı. Ananız sizi bana yük olmanız ve sizi her görüşümde onu hatırlamam için özellikle yanıma gönderiyor. Size baktığım zaman içimin dayanılmaz bir öfkeyle dolduğunun farkında tabii. Ne yapalım? Babalık görevimin emrettiği sizi kabul ettim. Ama bu kadar yeter. Haremin kalan kısmıyla beraber Metsufer'in gözetiminde Rey'e gideceksiniz. Sonra da Abdülmelik'e döndü. Metsufer'e söyle, onlara sadece ürettikleri ipliğin değeri kadar yemek versin. Benim kızlarım oldukları için onlara ayrıcalık yapmaya kalkmasın sakın. Eğer söz dinlemezlerse onları dilediği zaman köle olarak satabilir, satıştan alacağı paranın yarısını masraf olarak kendisine saklasın. Diğer yarısını da bana göndersin. Şimdi acele etmeliyiz. Önce namaza, sonra da yolculuğa. 2 kız çarçabuk dışarı süzülürken Abdülmelik bir an daha içeride kaldı. Metsufer onlara nasıl davranması gerektiğini bilir. O akıllı bir adam ve bir yığın çocuğu var. Bu arada kızlar kapının önünde daha iyi bekliyorlardı. Gözleri yaşlarla dolmuştu. Halbuki çok da güzel bir yüzü vardı dedi genç olanı. Bizi neden sevmiyor ki diye içini çekti büyüğü ağlayarak. Abdülmelik onları dışarı çıkardı. Korkmanıza gerek yok yavrularım diye onları teselli etti. Metsufer'in altın gibi bir kalbi vardır. Çocukları sizinle oynamaktan mutluluk duyacaklar. Üzülmeyin, haliniz daha da kötü olabilirdi. Bölüm 6. Aşçının getirdiği akşam yemeğini Hasan fark etmedi bile. Derin düşünceler içinde duvardaki meşaleyi alarak masanın üzerindeki lambanın fitilini tutuşturdu. Alışkın ve dikkatli bir hareketle ateşten zarar görmemesi için duvardaki perdeyi yana çekti. Birkaç basamaklık bir merdiven ile kulenin balkonuna çıkan dar bir koridorda yürümeye başladı. Yolunu görebilmek için meşaleyi başının üstüne kaldırdı ve balkona çıkabildi. Soğuk ve temiz havayı ciğerlerine çektikten sonra parmaklığa yaklaşarak meşaleyi başının üzerinde 3 kez çevirdi. Aşağıdan aynı şekilde gecikmeden cevap verdiler. Hasan da işareti aldığını belirtmek için meşaleyi bir kez daha başının üstünde çevirerek odasına geri döndü. Bu iş için hazırlanmış bir delikte meşaleyi söndürdü. Beyaz kalın bir cübbeye bürünerek karşı duvardaki halıyı yana çekti. Girdiği hücre çok küçüktü ama duvarları tamamen halılarla kaplanmıştı. Yerde bulunan ağır bir gürzü kaldırarak duvarların birine takılmış parlak bir madeni levhayı kuvvetle vurdu. Aniden görünmeyen bir çıkrık çalışmaya başladı. Yavaş yavaş hareket eden hücre giderek daha hızlı bir şekilde aşağıya doğru inmeye başladı. Yolculuk epey uzun sürdü. Her defasında bir korku kaplıyordu Hasan'ın içini bu yolculuk esnasında. Ya günün birinde mekanizmanın bir kısmı çalışmazsa, içinde bulunduğu hücrenin kulenin dibindeki kayalara çarpıp parçalanması işten bile değildi. Veya o çok güvendiği zencilerden birinin günün birinde canı sıkılıp onu öteki aleme göndermek için mekanizmayı kasten bozması durumunda ne yapabilirdi ki? Küçükken tutsak edilip erkeklikleri kopartılmış olan bu adamlardan biri kendisine yapılan hareketin intikamını bir gürz darbesiyle almak isteyebilirdi. Evet, aynı yılan oynatıcılarının yılanları kavallarının müziği ile büyüledikleri gibi. O da bu adamları bakışlarıyla uysallaştırmıştı. Fakat günün birinde ona ihanet etmeyeceklerini kim garanti edebilirdi ki? Kendisine tam bir sadakatle bağlanmaları için elinden geleni yapmıştı. Dünyada ondan başka hiç kimsenin sözünü dinlemezlerdi. Önlerinden geçen herkes titriyordu. Ebu Ali bile nöbetçilerin yanından geçerken içindeki hafif korkuyu bastırmakta güçlük çekiyordu. Onlar en asi dâileri ve liderleri kontrol altında tutmakta kullandığı canlı birer silahtılar. Yakında bir de fedailer eklenecekti silahlarına. O zaman adamlarını içten de kontrol edebilecekti. Kendisini boş hayallere asla kaptırmıyordu. Dâilerin ve diğer önemli kişilerin dinleri imanları yoktu. Kendi çıkarlarını korumaktan başka bir şey düşünmüyorlardı. Davasını yürütmek için insanlardan oluşan bir mekanizma kurmuştu etrafına. Aynı asansörü çalıştıran mekanizma gibi meydana gelebilecek en küçük bir aksaklıkta tüm sistemin bir anda paramparça olması işten bile değildi. Küçücük bir hata yaşamı boyunca gerçekleştirmeye çalıştıklarını yok ederdi. Asansör durdu. Kulenin dibine ulaştı. Çıkrığı çalıştıran zenci perdeyi yana çekti. Serin bir koridora girmişti Hasan. Belli belirsiz bir hava akımı meşalelerin ışıklarının ürkek kuşlar gibi uçuşmalarına neden oluyordu. Hasan arkasına dönerek peşinden gelen zencinin gözlerine delici nazarlarla baktı. Sakinleşmişti tekrar. Son derece sakindi artık. ''Köprüyü indir'' diye emretti hırçın bir sesle. ''Emredersin ey Seydona.'' Zenci siyah bir kolu yakalayarak kuvvetle aşağı bastırdı. Duvarlardan biri harekete geçti. Kulağına hızla akan derinin şırıltısı gelmeye başlamıştı. Yavaş yavaş meydana çıkan boşlukta önce parlayan yıldızlar göze çarptı. Sonra da büyük bir parça gökyüzü göründü. Köprü hızla akan derinin üzerinde inmeye başlamıştı. Öteki tarafta meşaleli bir adam bekliyordu. Hasan ona doğru yürüdü. Köprü ardından tekrar yukarı kalktı ve dar aralığı kapadı. ''Her şey yolunda mı Adi?'' ''Evet ey Seyduna.'' ''Meryem'i soldaki köşke getir. Onu orada bekleyeceğim. Sonra da Apama'yı sağdakine götür. Her ikisiyle de tek kelime konuşma. Baş üstüne ey Seyduna.'' Adamlar birbirlerine hafifçe gülümseyerek akarsuyun doğal bir set yardımıyla oluşturduğu küçük gölceye yürüdüler. Küçük bir kayık onları bekliyordu. Kayığa yerleştiler ve Adi küreklere asıldı. Dar bir kanaldan geçerek bir kumsala vardılar. Güzel ağaçlar ve çiçeklerle süslü bir yol iç kısımlara doğru uzanmaktaydı. Ta yukarılarda küçük bir köşk gecenin içinde ışıltılar saçarak parlıyordu. Adi köşkün kapısını açtı ve içeriye girdiler. Salonun dört köşesindeki lambaları yakınca her taraf ışıl ışıl oldu. Köşkün ortasındaki havuzdaki suların parıltıları tavana binbir renk binbir desen ile yansıyorlardı. Hasan havuzun yanına geldi. Gizli bir musluğu açar açmaz muhteşem bir fıskiye neredeyse tavana kadar yükseldi. Zamanımı bekleyerek harcayacak değilim dedi efendi ve kendisini yastıkların üzerine bıraktı. Git ve çabuk Meryem'i buraya getir. Sonra da düşüncelerini akmakta olan suyun yumuşak mırıltısına terk etti. Bir süre sonra kendisinden o kadar geçmişti ki kızın geldiğini bile fark etmedi. Esselamün aleyküm ey İbn-i Sabbah diye selamladı kız onu. Hasan anında kendisini toparladı ve kıza yanına gelmesini söyledi. Meryem yanında yiyecek ve içecekle dolu büyük bir sepet getirmişti. Adamın ayaklarının dibine oturdu ve elini öptü. Hasan iliklerine kadar titremekten kendini alamamıştı. Meryem ise bu arada sepeti boşaltarak içindekileri yere koymuştu. Nasıl kızlar biraz gelişme gösterdiler mi? Her şey emrettiğin gibi ey İbn-i Sabbah. İyi ama eğlence dönemi artık sona erdi. Sultanın ordusu üzerimize yürüyor. Birkaç güne kadar kalenin eteklerine gelmiş olur. Meryem gözlerini iri iri açtı. Hasan'ın dudaklarındaki belli belirsiz gülümsemenin farkına varmıştı. Ve sen bu kadar sakinsin. Niye olmayayım ki? Başa gelen çekilir. Hatta kadehime şurada duran şaraptan doldurmam için bir neden bile görmüyorum. Meryem ayağa kalkarak iki kadeh şarap doldurdu. Üzerinde yatarken giydiği incecik pembe geceliği vardı sadece. Hasan kızı tepeden tırnağa süzdü. Kadehlere şarap doldurmakta olan bembeyaz elleri ışığın altında sanki şeffafmış gibi duruyordu. Tek kelime ile mükemmeldi. Hasan göğsünün derinliklerinden gelen acı dolu bir inlemeyi güçlükle bastırabildi. İhtiyarladığının farkındaydı. Bu dünyada her şeye geç sahip olduğunun da. Kız kadehlerin birini ona uzattı. Birbirlerinin sağlığına içtiler ve Meryem o anda bu sert adamın gözlerinin hafifçe nemlendiğini fark etti. Bunun ne anlama geldiğini tahmin edebiliyordu. Fakat bu durum uzun sürmedi ve o her zamanki alaycı gülümseme yine Hasan'ın dudaklarına gelip yerleşti. ''Herhalde uzun süredir merak ediyorsundur.'' dedi kıza. ''Bütün bu muhteşem bahçeleri ve sırça köşkleri neden yaptırdığımı ve alışılmamış metotlarla eğitime tabi tuttuğum bu kızlarla ne yapmak istediğimi. Bugüne dek bana hiçbir şey sormadın ve inan bana ağzının sıkılığının değerini son derece takdir ediyorum.'' Meryem bu arada adamın sağ elini tutmuştu. Bu el kuvvetle doluydu ama bir o kadar da şefkatliydi. Adamın gözlerinin içine baktı. Gerçekten de sana hiçbir şey sormadım İbn-i Sabbah. Çünkü yapmak istediklerinin neler olduğunu anladığımı sanıyorum. Eğer gerçekten bunu başardıysan sana krallığımı veririm. Hasan'ın bu sözlerini önce alaycı gülüşü sonra da kahkahaları takip etti. Peki ya gerçekten de başardıysam? Söyle o zaman. Bu bahçeleri en sadık ve fedakar kullarına bir mükafat olarak hazırladığını düşünüyorum. İşte bunda yanıldın tatlım. Meryem son derece şaşkındı. Hasan da onun bu şaşkınlığı ile gizliden gizliye alay ediyor gibiydi. Bir keresinde, hatırlıyor musun hala? Her şeyin ne kadar sıkıcı olduğundan, artık hiçbir şeyin ilgini çekmediğinden, hiçbir şeyin seni neşelendirmediğinden şikayet etmiştin. O zaman sana Yunan filozoflarını ve kendi filozoflarımızı anlatmaya çalışmıştım. Sana doğa bilimlerini tanıtmış, insanın gizli güdülerini, davranışlarının gerçek nedenlerini açıklamış, elimden geldiği kadar evrenin bölümlerini tasvir etmeye çalışmıştım. Sana yaptığım gezileri ve başarısızlıklarımı anlatmış, eski hükümdarlarımdan ve şahlardan, sultanlardan ve halifelerden söz etmiştim. Sık sık sana söyleyecek daha pek çok şeyin bulunduğunu ama bunun vaktinin henüz gelmediğini eklemiştim. Bir defasında Sultan Melikşah'ı devirmek için bana yardım etmeye hazır olup olmadığını sormuştum. O zaman gülümseyerek cevaplamıştın. Neden olmasın? Verdiğin cevabı muvafakat olarak kabul etmiştim. O zaman şaka yaptığımı sanmıştın belki de. Bu akşam ise bana verdiğin söz hakkında konuşmaya geldim. Meryem soran gözlerle baktı ona. Bu garip konuşmadan ne tür bir anlam çıkarması gerektiğini anlayamamıştı. Dikkatini başka bir yöne daha çekmek istiyorum hayatım. Bana sık sık gençliğinde başına gelen olaylardan sonra artık bir şeye inanmanın pek mümkün olmadığını söylerdin. Ben de bilimle geçen uzun bir yaşamın sonunda seninle aynı yargıya vardığımı söylemiştim. Şunu sormuştum sana. Prensip olarak ulaşılamaz olan hakikatin gerçekte olmadığını kavrayan bir kimsenin neler yapmasına izin verilmiştir. Bana ne cevap verdiğini hala hatırlıyor musun? Elbette İbn-i Sabbah. İnsanların mutluluk, aşk, sevinç olarak adlandırdıkları şeylerin hepsinin yanlış faraziyeler üzerine kurulu, yanlış hesapların bir birikimi olduğunu keşfeden herkes kalbinde sadece korkunç bir boşluk bulacaktır. Bu sersemlikten kurtulmanın yegane yolu ise kendisinin ve başkalarının yaşamlarıyla kumar oynamaktır. Bunu başarabilecek yeteneğe sahip olan kişiler istedikleri her şeyi yapabilirler. Hasan neşeyle ıslık çaldı. Peki Ala hayatım, işte sana kendinin ve başkalarının hayatıyla kumar oynama fırsatını tanıyorum. Memnun musun? Bir anlık şaşkınlıktan sonra Meryem Hasan'ın gözlerinin içine baktı. Çözmem gereken bir bilmece mi yoksa bu? Hayır, sadece sana Ömer Hayyam'dan birkaç şiir getirdim. Onları sana okumak istiyorum. Kader bu eski arkadaşımın tam da bu akşam karşıma çıkmasını istedi. Sana bahsettiğim İsfahan'daki o yaşlı reis, hani beni deli sanan. Bana bugün onun birkaç şiirini hediye etti. Düşmanın bizi ziyaret edeceğini de aynı adamdan öğrendim zaten. Elindeki kağıtları Meryem'e uzattı. Her zaman beni sevdirmeye çalışıyorsun dedi Meryem şükranla. Hayır hayır, sadece kendimi senin sesini duyma mutluluğundan esirgemek istemiyorum. Biliyorsun ki bu tür zevklere karşı doğal bir eğilimim var. Öyleyse okumaya başlayayım mı? Başını yaşlı adamın dizlerine dayayarak okumaya başladı. Sarhoş musun? Aşık mısın? Sevin öyleyse. Sevgi ve şarap seni mutlu ediyor, üzülme sakın. Bizim halimiz ne mi olacak? Dert etme. Sen nesin? Bunu asla bilmeyeceksin. Öyleyse sağlığına. Ne kadar bilgece diye iş çekti Hasan, kız okumayı bitirince. Hepimiz, özellikle biz ikimiz, geleceğe çok fazla önem verdiğimizden bugünün tadını yeterince çıkaramıyoruz. Dört dizide geniş bir dünya resmi. Devam et, okumanı bölmek istemiyorum. Sabahın orduları geceyi kovalıyor. Ayağa kalk. Aşkın ve şarabın saati çaldı. Nergislerin uykularını bölme vakti geldi. Yeter ayaklarımın dibinde uzandığın. Ayağa kalk, sana söylüyorum. Zaman geldi. Hasan tüm kalbiyle gülüyordu. Ama kalbi nemliydi. Eski dostum dünyada nelerin iyi olduğunu biliyor diye bağırdı. Sabahın köründe bir bardak şarap ve ayaklarının dibinde bir güzel. Hangi erkek, hangi kral daha güzel bir şey arzulayabilir ki? Meryem okumaya devam etti. Kalp gülümseyen bir çehre arar. Kol ise kadehe doğru uzanır. Her toz zerresinde ben varım. Ve bütün toz zerreleri bir tek çehre oluştururlar. Evren senin içinde ve sen evrensin. Ömer bir zamanlar bu fikri savunmayı çok severdi. Hasan düşüncelere boğulmuş gibiydi. Sevdiklerimin hepsi bu. Evet, sevdiklerimin hepsi diye mırıldandı kendi kendine. Meryem dört dize daha okudu. Eğer ilkbaharda bir cennet kızı kadehime şarkı söyleyen şarap doldurursa beni yerecek olanların vay haline.